Ayrım 15, sayfa 206. Yıkıntıya bakmak üzere yola koyulduk. Kıyıya inen dik yamacı tırmanırken Mehmet elimden tuttu. Kimi vakit ayağımızın altındaki taşlar kaydı, yuvarlandı. Hatta bir ara aşağıya bakıverdim de başım döndü, çığlık attım. Mehmet arkamdaydı, belimden tutuyordu beni. ''Korkma canım'' dedi bana. ''Düz bir yolda yürürmüş gibi tırman. Sanki bir merdiveni çıkarmış gibi. Arkandayım, korkma.'' Ondan sonra korkmadım. Gece bile kimi vakit ne yapacağını bilemez korkuyla inledi. Hava ılık ılık lodos esmeye devam ediyordu. Böyle havalarda annemin başı tutardı. Bedriye bir örtüyle mengene gibi sıktırırdı başını. ''Kesip koparasım geliyor başımı bu lodoslu havalarda'' derdi. Benim de başıma ince ince ağrılar saplanmaya başlamıştı. Yağmur yağınca bıçak gibi kesiliyor ağrılar. Ben de annem gibi yağmurun izini başımın ağrılarından takip eder olmuştum. Sonunda düzlüğe çıktık. Çırılçıplak denize girdiğimiz kıyı sanki hiç var olmamıştı, yoktu. Başında durduğumuz yamaçtan görünmüyordu. Heybeli'yi ilk kez görüyordum. Merakla etrafıma baktım. Patika, çam ağaçlarından müteşekkil ormanın içine girdi. Çam limanından öte yol boyu taşlıktı. Daha tek bir ev görmemiştik. Karşımıza sadece bir mezar kalıntısı çıktı. Mehmet bu mezarın İngiltere kraliçesi 1. Elizabeth'in eşi Edward'a ait olduğunu söyledi. Latince kitabeyi okuyup imla yanlışlarıyla dolu dedi. Adamcağızın hikayesini de anlattı. Bu tophanede bir evde kalırmış. Çevre halkı geceleri cümbüş gürültüsünden rahatsız olduğu için buradan uzaklaştırılmış. Annem belki de bu yüzden ısrarla herkes gibi olmamı istiyordu. Herkes gibi olmazsanız sevdikleriniz uzağa adaya sürülüyordunuz. Burada böyle kimsesiz bir başına ölüyordunuz. Tanımadığım bu adam için üzüldüm ama Mehmet'e belli etmedim. Çok geçmeden sözü edilen yıkıntının damını gördük. Mehmet zaten onun adanın sondaki ev olduğunu söyleyip duruyordu. Ev harap vaziyetteydi. Mehmet, ''Tamir olunur, merak etme sen.'' dedi. Bahçesinde bir incir ağacı, ağacın gövdesine sarılmış yaşlı bir asma vardı. Öyle heyecanlı, öyle mutlu anlattı ki bu yıkıntıya neler yapabileceğini. Onu dinledim, durdum. Söylediklerine itiraz etmedim. Öte yandan böyle bir harabede nasıl yaşayacağımızı düşünüyordum. Başımızın üstünde bir çatı bile yoktu. Mehmet'e kalırsa en kolayı buydu. Başımızın üzerine bir çatı kondurmak. Bütün bu işleri tek başına yapabilecek misin diye sordum. Burada bir tanıdık var, o bana yardım eder. Sonra evimizin dört duvarı, üzerinde çatısı, kapısı, penceresi tamammış gibi Mehmet'in "Bura sofa olur" dediği boşlukta oturduk. Kumrular duvar yıkıntılarına yuva yapmışlardı. Bir süre guruldayıp bizi kolladılar. Evin eski sahiplerini düşündüm. Mehmet'e evle ilgili bildiklerini sordum. Ama pek bir şey anlatmadı. Evin sahibi ölmüş. Peki kimmiş? Dudak bükmüştü Mehmet. Onun anlatmadığını adanın tepesinde neredeyse tek göz odada yaşayan tanıdığı anlattı. Karısı gelmemizden hoşnut kalmamıştı. Çok fakirlerdi. Belki bizimle paylaşacak ekmeği yoktu. Çekingenliği, bizi istemez hali bundandı belki. Kim bilir? Yıkıntının sahibi edepsiz, haysiyetsiz bir iş yapıp kendisini buraya sürdürmüş bir adammış. Ne gibi edepsiz bir iş diye sordum. Bir arkadaşının kızının ırzına mı geçmiş, ne etmiş dedi adam. Sustuk. Karısı bana helanın kapısını gösterirken etekliğimin kumaşını elledi. Baktım kapı kenarına çıkarttığım iskarpinlerimi heves edip denemiş. İskarpinler bıraktığım gibi değildi. Teki bir yerde, öbür teki başka bir yerde durmaktaydılar. Annem bize evvela iskarpinlerimizi yan yana çıkartmayı öğretmişti. İleride paşa karısı olacak güzeller güzeli kızlar ilkin bunu öğrenirlerdi. Annem böyle söylerdi. Ev sahibesi yabani kadına varsa bir yaşmağın gel benimkisiyle değiştirelim dedim. Pek sevindi. Yama içinde rengi kararmış yaşmak diye taktığı bir örtüyü getirdi, verdi. Ben de ona kendi ipekli örtümü. Kadını annemin usulünce satın almıştım işte. Sonra o da yapacağını yaptı ama. Sen yoksa gayrimeşru bebeğini doğurmak için adaya gönderilen genç kız olmayasın. Doğruymuş, yerin kulağı varmış. Kadının bunu biliyor olmasına şaşırdım. Annem boşuna, herkes her şeyi bilir, şurada kaç kişiyiz demezdi. Herkes seni anlatıyor, duymadın mı dedi. Ev çok karanlıktı. Kadınla yüz yüze durup konuştuğumuz yer daha da karanlık. İşte o karanlıkta kadının ağzında mor bir lekeye benzeyen, ıslak, parlayan dilini gördüm gibi geldi. ürperdim. Birden o köhne karanlık ruhsuz ev kapana dönüştü gözümde. Fakir olmak suç değildi. İnsan isterse tek dal çiçekle oturduğu odacığa hayat verebilirdi. Ama bu evde o güzellik yoktu. Biz evden çıktığımızda fırtına kopmuştu. Çarşı içine inen yokuşun üstündeydi ev. Uzaktan köpük köpük kabarmış deniz görünüyordu. Ev sahibi yolun başından gelmekte olan bir adama seslendi. ''Vapur çalışıyor mu?'' ''Ne gezer?'' dedi adam. ''Balıkçılar bile geri döndü.'' Sonradan Mehmetlerin arabacısının oğlu olduğunu öğrendiğim adam yarım ağızla ''Buyurun misafirimiz olun'' teklifini yaptı. Geceyi eve almamışlardı. Sokakta kapı önünde bekliyordu. Az evvel sokak köpekleriyle dalaşıp ortalığı velveleye vermişti. Hiç hoşlanmadığım biçimde kapı ağzında duruyorduk. Kadın içerideki karanlıktan kucağında çocukla bize bakıyordu. Güzelim yaşmağımı başına bağlamıştı bile. Orada kalamadık. ''Gelmemiz bile hataydı.'' dedi Mehmet. Beni ise bir telaş almıştı. Daha doğrusu korkuyordum. Burada günlerce mahsur kalmaktan korkuyordum. Rüzgar öyle kuvvetli esiyordu ki ağaçlar aleme secde edercesine yere eğiliyor, feracemin etekleri yelken gibi şişiyordu. Pasaklı kadının rengi kararmış yaşmağından burnuma fena kokular geliyordu. Çok yabancı, bambaşka bir aleme savrulmuş gibi mutsuz ve huzursuz olmuştum. Nihayetinde bir Rum'un işlettiği pansiyona yerleştik. Suratımız asılmıştı. Mehmet pansiyonu işleten kadının ikimize ayrı hamam hazırlayıp hazırlayamayacağını sordu. Kadın bir akçe fazlasıyla hazırlamayı kabul etti. Sıcak suları dökündüm durdum. Köpük köpük yıkandım. Odaya çıktığımda Mehmet de yıkanıp paklanıp giyinmişti. Oda mis gibi tarhana çorbası kokuyordu. Mehmet söylemiş kadına. ''Bu suya tirit Türk çorbasında ne bulursunuz bilmem.'' demiş. Haklı olabilirdi. Rumların mezeleri, balık yemekleri çok güzeldi çünkü. Giasume Otel'in baş aşçısı Rum'du. Bir kalamar dolma yapardı, parmaklarımızı yerdik. Hicranın fava tabağını yalamışlığı vardı. Annem, Rumların ve Ermenilerin elinde bereket vardır, şifa vardır derdi. Çorba iyi gelmişti. Pansiyonun minicik penceresinden karanlık bahçeye baktım. Gecenin içinde ikinci bir gece varmış da gözlerimin önünde çiçeğe benzer kat kat açılmaktaydı sanki. Buna rağmen seyre daldığım gecenin güzelliğinin karşısında dört gözle yağmur yağsın, hava boşalsın, lodos fırtınası dinsin diye bekliyordum. Mehmet sonunda dayanamadı. ''Niye canını sıkıyorsun bu kadar?'' diye sordu. ''Bazen bir şey olur ve onu isimlendiremezsiniz.'' Hissi kablel vuku. Olacakları hisseder ama konduramazsınız. Bunun gibi. Mehmet beni avutmanın derdine düşmüştü. Hep sen anlattın. Bana anlat demedin. Haklıydı. Onunla ilgili merak ettiğim çok şey vardı ama ben soru sormayı sevmem. Daha doğrusu şu söyleyeceğimi kibir, büyüklenme addetmeyin ama ben cevabını bildiğim soruları sormam. Ama o an tek bir şeyi merak ettim. Burada bütün sevdiklerinden uzakta en çok kimi, neyi özledin? Mehmet İstanbul deyiverdi, şaşırdım. O anlattı, ben dinledim. İstanbul'da en büyük zevklerimden biri Galata Köprüsü'nden güneşin doğuşunu ve batışını seyretmekti. Şafak vaktinde sonbaharda. Öyle zamanlarda Haliç daima ince bir sis tabakasıyla örtülür. Köprü ve deniz kenarları ıssızdır. İstanbul uyur. Mehmet anlattıkça ben de İstanbul'u özlediğimi düşündüm. Hatta belki ondan daha fazla özlediğimi. Aslında özlediğim eski güzel günlerdi. Yaşanmış günlerin bir daha geri gelmeyecek olması ne kadar da keder vericiydi. O günleri sadece hatıralarımda yaşatabiliyordum. Zamanla o hatıralarda solacaktı. Annem, Fatma ve hicrandan uzak yeni bir hayatım olacaktı. En kötüsü böyle kabahatli, cezalı, onlardan uzak kalmaktı. Beni affetmeleri için canımı verirdim. Bir yerden sonra Mehmet'in anlattıklarını hiç dinlemedim. 3 gün, 3 gece böyle geçti. 4. gün sabah ezanı sonrası başımın ağrısı aniden dindi. Dışarıda bir gümbürtü koptu. Yağmur başlamış, hava boşalmıştı. Sevinç içinde Mehmet'e sarıldım. Deniz şimdi süt liman olmuştur, dedi Mehmet. Senin sandalınla açılmayı beklemeden ilk vapura atlayıp gitsem, bana gönül koyar mısın, diye sordum. Hayır, dedi. Bir an önce git, kavuş bebeğine. Beni alnımdan öptü. Sıcacık göğsüne bastırdı. Sanki oracık da 3 gün değil de 7 uyurlar gibi yüzyıllarca uyumuş kalmış gibiydik. Mehmet bu dünyada bulabileceğim en anlayışlı insandı. Onunla karşılaştığım için bir kez daha şükrettim. Orada, o küçük pansiyon odasında mahpus kalıp vakit geçirdiğimiz günlerde bana hep yıkıntı evi nasıl güzelleştireceğini anlattı durdu. Fark etmemişim, bahçesinde bir erguvan ağacı bile varmış. Kapı kenarına iki sarmaşık gül dikerse o bahçe bizim cennetimiz olurmuş. Bahçeye meyve ağaçları da ekmek gerekirmiş. Çocuklar ağaç tepesinde büyürmüş. Ben öyle büyümemiş miyim? Evin arkasında benim görmediğim kör bir kuyu varmış ama o kuyuya su getirmesini adı gibi bilirmiş. Kuyu deyince aklıma hicran ve aşığı geldi, beni bir gülme tuttu. Kuyuyu su basmadan dibinde bir gece aşk ve muhabbet içinde kalalım. Niye? Eğer aşıklar bir kuyun dibinde aşk ve muhabbetle kalmayı başarırlarsa bir ömür öyle geçermiş de ondan. Söylediğimin yalan olduğuna o anda ikna olmuştum bile. Eğer öyle olsaydı hicran zorla paşaya verilir miydi? Paşa nişanı niye atmıştı acaba? Benim yüzümden olabilir mi? Bedriye nedenini söylememişti. Bunu akıl ettiğimi mi düşünmüştü belki de? Hicran'ın bu işe sevinmekten ziyade üzüldüğünü düşünüyordum. Kendisini bu evliliğe çoktan hazırlamıştı. Annem keder, kahır insanın içini kuyu gibi karartır derdi. Kendi karanlığımızdan çıkıp kurtulmak için iç çekmemizi tavsiye ederdi. Ben de öyle yaptım. Baykuş gibi içimi çektim. Kendi karanlığımdan kurtulunca Mehmet'in yüzündeki derin gölgeyi gördüm. İçten içe bir huzursuzluğu vardı. Oysa güller, dalında bülbüller bir bahçe hayal ediyordu. Ama kendisi gül dalında bülbül değildi. Nasıl saklanacaktı? İkimiz de çıkmazlarımızın farkında susuyorduk. Bu kırık dökük ama her şeye rağmen heves ve umut dolu duygularla vedalaştık, sarıldık, koklaştık. Elveda kelimesi döküldü nedense dudaklarımdan. Elveda sevgilim. Sağanak yağmurun altında koştum, vapura yetiştim. Islanmıştım. Feracemin eteklerinden sular damlıyordu. İnsan içine çıkmayalı uzun zaman olmuştu. Ürktüm. Bu sebeple vapurun en üstündeki açık kısma çıkıp oturmak istedim. Bu havada orada kimsecikler olmazdı. Semaver buharının tüttüğü alt salondan geçerken bana bakıp fısıldaşanları gördüm. Yaşmağımı gözlerimin altına kadar çektim. Buna rağmen tanırlardı beni. Ben bile çoğu kadını gözünden, gözünün bebeğinden, gözünün akından, kaşının kavisinden, kirpiğinden, kirpiğinin ucundan, perçeminden, burnunun eğiminden, iki kaşının arasındaki boşluktan, hoşluktan tanır bilir olmuştum. Bana bakanlar da öyleydi işte. Yasaklar örtünün altındakini görme, bilme sezgisini bahşeder size. Bu yüzden hayatta hiçbir şey saklı kalmaz, yasaklanamaz. Yasaklar önüne kattığı engelleri deviren, ezen, geçen hürriyeti doğurur. Hür doğan ve hür yaşama arzusundaki cemiyetlerde yani. Başımı öne eğip vapurun açıkta kalan kısmına çıkan merdivenleri tırmandım. Bazen gözden düşmüşler, hastalıklılar böyle kıyıda, köşede kalmak isterler. Onlar da benim gibi ne ıslanmaktan, ne üşümekten, ne güneşten, ne rüzgardan korkar. Onlar da benim gibi bir tek insanlardan korkarlar. Güzel havalarda herkesin yer tutmak için uğraştığı vapurun tepesi şimdi bomboştu. Burada sığınacak bir saçak altı olduğunu biliyordum. Aşağıda, kıyıda, köşede oturacak yer olsa bile insanların kılıçtan keskin, hançerden kanlı bakışlarını üzerimde hissetmek istemiyordum. Islanmaya razıydım. Yağmur altında kalmaktan korkmuyordum. Öte yandan niye insan içinde oturamadığımı içerliyordum. Boş ver dedim sonra. Olan biteni fındık kabuğu bir sandalcığın denizde savuşturduğu dalga gibi atlattın. Gayrimeşru bebekler evli olmayan taze annelerine ne felaketler getirirlerdi. Ama bir şey var ki başlangıçtakinden daha çaresizdim. Yaşadıklarımın ağırlığı omuzlarıma yavaş yavaş çökmüştü. Bu aşk uğruna birlikte kalmak, yaşamak uğruna Mehmet'in yakayı ele vermesinden korkuyordum. Sonra bebeğimi böyle yalnız bıraktığım için, ona gerçek bir anne olamadığım için kızıyordum kendime. Üzüntümü ve hislerimi hiçbir sözcük dile getiremez. Belki ağlayan gökyüzü benim gözyaşlarımı döküyordu. Vapur en son Büyükada'da boşalırdı. Yağan yağmurun altında bir koşu ilerideki saçağın altına gittim. Güneşli günlerde gölgelikli bölümdü burası. Biz adaya gidip gelirken bu derin gölgeli, çoğunlukla beyaz peynirden daha beyaz İngiliz bir hanımefendi sığınırdı. Şimdi benim sığınağım olmuştu. Babamın "havada uçan kanatlı köpek bunlar" dediği martıları izledim bir süre. Yağmura aldırış etmeksizin vapurun korkuluklarında duruyorlardı. Köpük gibi bembeyazdı tüyleri. İngiliz hanımefendiden daha beyaz. Hem özgür hem pervasızdılar. Ne güzel. Bir an bütün korkularımı yendim. Islanma korkum mesela. Güldüm kendime. Güzel bir sonbahar yağmurunun altında ıslanmaktan korkulur muymuş? Hem ıslandığım kadar ıslanmıştım işte. Bu manasız korkuma gülerek yürüdüm martıların tünediği korkuluklara. Şimdi başka bir şey düşünüyordum. Hep aklımın bir köşesinde olan şeyi, ölmeyi. Kendimi buradan denize atabilir miydim? Ellerimle korkuluğu sıkı sıkıya tuttum. Derin bir nefes aldım. Göğsüm aldığım nefesle şişti. Martılar benden, ben ölümden korkmuyordum işte. Yokluğumda aşk kalmazdı ortada. Bebek daha kolay büyürdü bir başkasıyla. Annem, Fatma, Hicran, kurtulduk derlerdi. Herkesin felaketi sulara gömülmüş, sessizce yok olmuş olurdu. Tam bu anda saçağın altında birilerinin durmuş beni izlediğini hissettim. Ölümüme şahit olunsun istemezdim. Çünkü bu defa fısıltıyla dillendirilen hikayem ortaya dökülür, daha beter anlatılırdı. Ölümüme taş koyanlar da kimmiş diye başımı çevirdim, baktım. Usulca, yavaşça, pek çekinerek yaptım bunu. Kimmiş bakalım kendimi oracıktan denize atışımı, ölümümü izlemeye niyet edenler? Bir de ne göreyim, saçağın altında durmuş bana bakanlar annem, Fatma, Hicran değil miymiş? Ne yapacağımı bilemez halde baka kalmıştım. Annemden önce Fatma çıkıştı tatlılıkla. Anlaşılan yavaş yavaş annemin yerini almaya meylediyordu. "Kız ne bu halin?" "Çok üzgündüm ama onlara yorgunum" dedim. "Çok yorgunum, öyle yorgunum ki ne yaptığımı bilmiyorum. Gel buraya, ıslanmışsın, hasta olacaksın." Annem böyle söyleyince saçağın altına koşuverdim. Neden bilinmez kaptan vapurun düdüğünü çaldı. Sanki aylar sonra en sevdiklerimle buluşmamı kutlar gibi. Annemin ellerine sarıldım. Elini çeker sandım ama o uzattı. Öpmeme izin verdi. Hayret, mevsimi olmamasına rağmen siyah deri eldivenlerini giymişti. Sağanak yağmur havayı serinletmişti ama üşütecek kadar değil. "Sizi çok özledim" deyip boyunlarına sarıldım. Hicran sessizdi, durgun. "Biz de seni merak ettik" dedi annem. Kucaklamamıştı beni ama itmemişti de. Ardından Fatma konuşmuştu. "Salmış bırakmışsın kendini. Ne bu yaşmağının hali?" Ona bunun nedenini anlatacak, yaşmak benim değil diyecek mecalim yoktu. Bir suçlunun ıstırabı ve terk edilmişliği içinde bütün dikkatim annemdeydi. Bir an tereddüt etmiş, sonra sırtımı sıvazlamıştı. "Zayıflamışsın, kürek kemiklerin çıkmış." İşte o vakit ağlamaya başladım. "Merak etmeyin" dedim. "Kendim ettim, kendim buldum." "Boş ver şimdi bunları" dedi annem. "Hepsini konuşuruz." "Siz niye aşağıda değilsiniz?" diye sormak geçti içimden ama sustum. Acaba beni görüp mü çıkmışlardı yukarı? Annem hepimizi iyice kenara çekti. Sırtımızı vapurun ıslak ahşap duvarına yaslamıştık. Yağmur delicesine yağıyor, yere vuran damlalar sıçrıyor, tepemizdeki saçak tıngır diyordu. Denizin üzeri görünmez olmuştu. Kısa bir an hepimiz bu manzarayı seyrettik. Sonra onlara dönüp, "Burada üşümez misiniz?" diye sordum. "Alimallah bir şey olmaz bize," dedi annem. "Artık bir şey olmaz," dedi Hicran. İlk defa konuşmuştu. "Kardeşim sen nasılsın? Bilsen nasıl özledim seni," dedim Hicran'a bakıp. Ellerini tuttum, buz gibiydi. "Şeker miyiz, eriyeceğiz?" dedi Fatma bilmiş bilmiş. Konuşurken gerdanını kırıyordu. Tül yaşmağının altından bile belli oluyordu bu. "Yaz yağmuru gelir geçer," dedi annem. Annemin bu sözünün üzerine güneş yüzünü gösteriverdi. Öte taraftan yağmur yağmaya devam ediyordu. Hepimiz gözümüzü bir anda aydınlanan, kabuk kabuk kırılıp mavileşen, ışıldayan gökyüzüne dikmiştik. Bir mucize bekler gibi bakıyorduk. "Bereket yağıyor, bereket," dedi annem. "Şu yağmur damlalarına bakın, ince, kristal gibiler," demiş bulundum ben. Güneş değdiği, dokunduğu her yeri ısıtıyordu. Her şey güneşin altında pırıl pırıldı. Hicran kör kedimiz Mestan gibi gözlerini kapatıp güzel yüzünü güneşe dönmüştü. Birazdan gökkuşağı çıkar dedim. Söylemesen bilmeyeceğiz sanki dedi Fatma. Nereden bileceksin? Sen bizim gibi okudun mu? Yazdın mı? Daha adını yazamazsın demiş bulundu Hicran. Fatma dişlerini kenetleyip Hicran'ın kaba etini cimcirdi de hepimiz gülüştük. Annem adet yerini bulsun diye şşt dedi. Ne iyi ettiniz de geldiniz dedim ben. Heybeli'den bindiğini gördük dedi Fatma. Hayırlı bir iş için dedim ben. Buna ihtimal vermiyormuş gibi baktılar. Ben de konuyu açmadım. Bebeği de sormadılar. Ağlamamak için kendimi tuttum. Artık ağlamak istemiyordum. Çenemi buruşturdum, buruşturdum. Böyle yapınca benimle eğlenirlerdi. Ama tepkisiz kaldılar. Sadece baktılar. Annem sesini alçaltıp sordu. Niye ağlıyorsun? Siz nedenlerini biliyorsunuz dedim. Gözyaşlarımı daha fazla tutamadım. Alemin en zor şeyi ağlamanıza mani olmaktır. Olamadım. Başımı önüme eğdim. Mehmet'in dediği gibi güneş görmüş gelincik gibi eğildi başım. Vapur terasının döşemeleri üzerinde su birikintileri oluşmuştu. Bazıları renklerle harelenmişti. Her şey geçti, bitti dedi annem. Daha fazla ağlamaya başladım. Büzüştürüp durduğum çenemden tutup usulca başımı kaldırdı. Sana bir şey sormayacağız artık. Sen de utanma yaşadıklarından. Ne yapalım? Böyle oldu. Olan oldu dedi Fatma. Aniden içimi çeke çeke ağlamaya başladım. Hıçkırarak, sanki içimden taşan bir nehir taşlara çarpa çarpa çağıldıyor, akıp gitmek istiyormuş gibi. Kendimi tutmam imkansızdı. Çocuk gibi hüngür hüngür ağlıyordum. Oysa söyleyeceğim mühim şeyler vardı. Fatma, ben düşündüm ki belki bu bebeği senin bebeğinmiş gibi gösterebiliriz. Baktım Fatma müstehzi bir ifadeyle dinliyor. Devam ettim. Eniştem en son 6 ay önce gelmemiş miydi? İşte o vakit hamile kaldığını söylersin. Gebeliğimi geç fark ettim dersin. Bebek bir ay erken geldi deriz sonrasında. O vakit 2 aylık olmuş olur. Ama kundakladık mı kim bilecek? Zaten fare yavrusu kadar çok küçük doğdu. Karnımın niye fındık kadar şiştiğini anladım. 2 aya kalmaz ancak yeni doğmuş bebek kadar okkalanır zavallıcık. Sizin çocuğunuzmuş gibi büyür gider. Ben de yakında olurum. Onun anne yarısı olurum. Onun büyümesini izlerim. Olur mu öyle şey diye itiraz etti annem. Çocuk annesinindir. Senin çocuğun olarak büyümesi en doğrusu. O böyle söyleyince daha fena ağlamaya başladım. Mehmet'i gözden çıkarmıştım. Çünkü onun kaçıp kurtulmasını istiyordum. Ben ve bebek ayak bağı olurduk. Annem eldivenli elleriyle gözümün yaşını sildi. Güneş kendisini hapseden bulutlardan iyiden iyiye kurtarmıştı kendisini. Şimdi gökyüzünün tam ortasında kraliçe gibi parlıyordu. Aslında bir talibim var. Aşık oldum. Adı Mehmet. Fikirlerini ulu orta dile getirmiş. Daha şehzadeliğinden sultanı kızdırmış. Neticede bir kaçak olmuş. Burada istibdattan kaçıp kurtulmak istiyor. Bebeğinin babası ben olurum diyor bana. Hatta Heybeli'de onarıp içine gireceğimiz bir ev bile bulduk. Bir süre gizli saklı orada yaşayabilirsek sonrasında Paris'e kaçarız diye düşündük. Kaçmadan olmaz zaten. Yaşlı gözlerle anneme baktım, tepkisini ölçmek için. Belki ilk defa beni bütün kalbiyle dinliyordu. Buna şaşırdığımı itiraf etmeliyim. Bu şaşkınlıkla devam ettim. Ben bizim köşkte yaşayalım diye düşündüm ama Mehmet istemez. Çok gururlu. Hem babam ne der olmaz. Söyleyeceklerim bu kadardı. Hayret, konaktan köşk diye söz etmem annemi kızdırmamıştı. Nihayetinde beni sükunetle dinlediler. Büyük adaya yanaşmak üzereydik. Manzaranın içinde baş başa vermiş 2 yalnız ağaç görünmüştü işte. Hicran işaret etti bu defa. Tepelerinden geçen bir gök kuşağı vardı. Bakın hem ağaçlar hem gök kuşağı. Altından geçersek cinsiyetimiz değişir mi anne? Gökkuşağının altından geçen var mı bir sorsanıza hele. Annemin bu cevabına gülümsemiştik. Vapur iskeleye kıç attı. Hafiften sarsıldık. Annemin koluna girdim. Çok hafifmiş gibi geldi bana. Vapur iskeleye bağlandı. Gerilen halatlar gıcırdadı. Kimi vakit ben de dişlerimi uykuda böyle gıcırdatırmışım da Hicran buna sinir olurmuş. Üşenmez kalkar gelir, kaba etimi cimcirir, sonra gerisin geriye gider yatardı şimşir surat. Konağa varınca çay demleriz. Size Mehmet'i anlatırım, aşk hikayemizi. Böyle söyler söylemez aklıma Bedriye'nin beni öldürmek istediği gün geldi. Niye gölgelendi yüzüm bir tanem? Hicran o kocaman zeytin karası gözlerini üzerime dikmiş soruyordu. Hiç dedim. Keyfimiz kaçmasın istemiştim. Bedriye'nin fenalıklarını anlatmayacaktım. Geçti, bitti işte her şey dedim. Geçti, bitti. Hepsine tek tek baktım. Sizden ayrı kalmak çok üzdü beni. Mehmet'in varlığı, aşk, biraz olsun yaralarımı sarsa bile çok özlemişim sizi. Annem bile duygulanmıştı. Neredeyse dudağını gül gibi bükecekti. Ama lafı geçiştirdi. Hadi kimselere görünmeden konağa geçiverelim. Sen önden git. Utanıyor musunuz benimle görünmekten? Utancı mı kalmış artık? Bunlar başkasının nazarında gördüklerimiz. İnsandan geriye kala kala hisleri kalıyor. Ne hissediyorsa o kalıyor. Aşk kalıyor, mutluluk kalıyor. İnan bana kokular, tatlar bile kalıyor insanın dimağında. Ama utanç değil. Utanmak hiç değil. Bunlar yanıp kül olan eşyalarımız ve servetimiz gibi yok olup gidiyor. Yok olmayan şeyler insanın kalbinin en derininde. Onları bu dünyanın ateşi de, rüzgarı da, hançeri de söküp atamıyor, yok edemiyor. Anneme bir kez daha sarıldım. Ben sizden önce varırım. Gider gitmez Bedriye'ye söylerim. Semaverin altını yakar. Eski günlerdeki gibi çaylarımızı içer, konağa nasıl döşeyeceğimizi konuşuruz. Yarın da sizi Mehmet'le tanıştırırım. Annem ne evet ne hayır dedi. Sadece omuzlarımdan sıkı sıkıya tuttu beni. Unutma kızım, sevmek ölmek kadar güçlüdür. Bunu bilerek yaşa. Çünkü sonunda toprağın koynuna bırakıyorlar bizi bir tohum gibi. Her şey burada kalıyor. Bizimle giden sadece yaşadıklarımız. Vapurun ıslak terası güneşin altında parlıyordu. Sen şimdi git dedi Fatma. Hicran bir şey diyecek oldu ama vazgeçti. Yine dalgınlaşmıştı. Bekliyorum dedim heyecanla. Merdivenler inen kapıyı açacakken dönüp baktım. Gördüklerim hayal mi yoksa hakikat miydi diye. Hakikatti. Yeryüzündeki bütün güzellikler gibi gerçek. Orada saçağın altında dikilmeye devam ediyorlardı. Hatta Fatma dinen yağmuru yoklamak için elini uzatıp avucunu çevirip gökyüzüne baktı da havanın yağmadığına ikna oldu. Sonra bana bakıp gülümsediler. Bana bakıp gülümseyip zarifçe el salladılar. Köşke vardığımda Bedriye'nin ıslak feracesini kara, çirkin bir korkuluk gibi merdiven trabzanlarına asılmış olduğunu gördüm. Eve yeni gelmiş olmalıydı. Annem burada olsa ıslak feracesini böyle asamazdı. Bedriye, kız Bedriye diye seslendim. Keyfimiz yerindeyse hepimiz ona böyle seslenirdik. Bedriye ses vermedi. Bunun yerine aşağı kattan çıkıp gelişinin sesini duydum. Ayak seslerini. Sonra nursuz yüzünü gördüm. İkizinin ayağı topal olmasa bile aynı yüzle nasıl gözde olabilmişti şaştım. Annemler geldi. Birazdan varırlar. Hadi koş semaverin altını yak. Porselen fincanları çıkar. Sudan geçirelim. Bedriye benim gibi heyecanlanacağına karşıma geçmiş duvar gibi durmaktaydı. Parmakları eksik elini sağlam elinin üzerine aldı. Ya demek büyük hanım ve mahdumeleri adaya teşrif etmişler dedi. Halinde tavrında bir şey vardı ama ne? Söylediğime inanmaz bir edayla dediklerimi umursamadı. Bedriye kız sen benim ağzımdan çıkanı duymadın mı? Seni anneme bir bir şikayet edeceğim. Bunu yapmaktan vazgeçmiştim ama yapacağım. Burada bana nasıl hanımlık tasladığını ve hatta beni öldürmek istediğini diyemedim, sustum. Bizi sarıp kuşatan hava katılaşmış, bizi dört bir taraftan mengene gibi sıkıştırıyordu. Bir tuhaflık vardı. Bir an nefes alamaz oldum. Bir koşu pencereye gittim. Neden bilmem bunu yaparken canhıraş bağırdım. Aç pencereleri, çok havasız burası. Pencereyi açtım. Bahçeden yüzüme temiz hava çarptı. Denizin kokusu geldi. Gözlerimi kapadım. Bir an öylece kaldım. Yağmurdan sonra etraf ne güzel kokuyordu. Toprak kokuyordu. Süzülen, damlayan suların sesi geliyordu kulağa. Her şey ıpıslak parıldamaya, ışıldamaya devam ediyordu. Bedriye'nin neredeydin sen sorusuyla kendime geldim. Söyledim diye Heybeli'ye geçtim. Ta ne zaman geçtin? Lodos patlayınca mahsur kaldık. Havanın yatışmasını bekledim. Fırtına sonrası gelen ilk vapura bindim, geldim. Mehmet de sandalıyla geçecekti. Ama ben acele geldim. Acele gelmişmiş, bebekli kadın, 4. günün sonunda gelmiş, acele gelmişmiş. Bir şey mi oldu Bedri'ye? Bedri sessiz kaldı, sonra ürkütücü bir rüzgar gibi fısıldadı. Senin ardından ben de çıktım gittim. Nereye gittin? İstanbul'a, halan çağırdı, Cemil Efendi ile haber gönderdi, acele gel dedi. E'si küçük hanım, ben de yoktum. Zira bir felakete gittim, koşa koşa. Buraya geldim ki bir felakette burada vuku bulmuş. Ne olmuş burada? Geldiğimde süt anne yoktu. Bebek? Bir ad verdin güya ona, halen bebek diyorsun Sabiye. Bebeğe bir şey mi oldu? Git bak bakalım ne olmuş bebeğe. Ayrım sonu, sayfa 226.